Hayırlı akşamlar Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, genç zamanına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç, çok kıymetli bir dostumuz bugün bizlerle birlikte, Samet Demir. Hoş geldin Samet.
Hoş buldum.
İnşallah afiyettesin.
Çok şükür, sen de iyisin Salih.
Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Samet Demir oyuncu, tiyatrocu. Bizleri hem güldürüyor hem düşündürüyor. Biraz meslek icabını yapıyor belki ama vazifesinin yaptığı işin zorlukları hakikaten saymakla bitmez. Bugün hem bunları biraz konuşacağız hem de güzellikleri konuşacağız. Genç bir oyuncu olarak neler yapıyor, neler tavsiye ediyor genç arkadaşları, düşünen arkadaşları, bunlara birazcık değineceğiz. Ve biz onu Genç Dergisi'nin genç şölenlerinde görmeye alıştık. Belki bunlardan da biraz bahseder. Yeni projelerinden belki bahseder. Yani bugün sinema, tiyatro ve oyunculuk üzerine dolu dolu bir program geçirmek istiyoruz. Konuğumuz Samet Demir'le.
İnşallah.
Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi konuklarımızı biz tanıtıyoruz birazcık Samet.
Eyvallah.
Genelde bu tanıtmayı da ben yapıyorum. Çünkü konuklara bıraktığımız zaman tevazudan onlar ya işte Samet Demir, şurada doğdum, şunu yaptım falan diyorlar. Bunun olmasını istemiyorum.
Tamam.
İstiyorsan ben tanıtayım.
Tamam, sen tanıt o zaman.
Dirilişten başlayabilirim.
Başla, istediğin
tamam,
yerden
başla. Tamam, dirilişten başlarım. Samet Demir 1992 Sakarya doğumlu. Sakarya Emmi Hatip Lisesi mezunu. Hendek'te ikamet etti yıllarca. Ve şu an İstanbul'da Genç Dergisi'yle tanıştıktan sonra belki de kendisiyle alakalı yeni keşiflere de vesile bulmuş oldu. Şu an oyunculuk mesleğini icra ediyor. Tiyatro ve sahnelerde görüyoruz onu. Yine bir dizi projesi var. Şu an ismini paylaşamayacağımız bir projede görev yapıyor. Diriliş dizisinde onu çoban rolünde görmüştük. Koyunlardan daha az gözüküyordu.
Evet.
Yunus Emre dizisinde Güngör Efendi'ydi. Ve şu anda yine projeleri devam ediyor Samet Demir'in. Bugün de bize bu hikayelerden biraz bahseder diye ümit ediyoruz.
Ederiz abi, eyvallah. Senin de söylediğin gibi Sakarya'da doğduk büyüdük. Şuradan başlamak istiyorum ben. Bazı insanların hayatında çok önemli izler bırakıyorlar. Benim de hayatımda çok önemli izler bırakan insanlar var. İlkokulda 6. sınıftan 7. sınıfa geçtiğim zaman evin arkasında bir Kur'an kursu vardı. Oraya gittim ben. Hayatımın dönüm noktasını anlatıyorum. O Kur'an kursunda İmam Hatip Lisesi'nden yeni mezun olmuş 4 tane arkadaş hocalık yapıyordu. Benim sınıf hocam da onlardan bir tanesiydi. Sohbet, muhabbet bayağı bir ilerledi. Sonra biz onlarla beraber bir tiyatro yaptık. Sonra bana dediler ki sen ilkokulu bitirdikten sonra seni İmam Hatip'e yazdıralım. Dedim yani bilmem nasıl olur. O sıra İmam Hatip'lerin önü kapalıydı biliyorsun. İlkokulu bitirdik. İmam Hatip'e yazıldık. Sonra Genç'le tanıştım İmam Hatip 2. sınıftayken. Ondan sonra iyice hayatımın seyri değişti bu alanda. Çünkü İmam Hatip Lisesi'ne ilk gittiğim zaman da tiyatro ile uğraşacağımı zannetmiyordum. Hani imam olurum, belki müftü olurum diye düşünüyordum. Ama orada da yine farklı vesilelerle Genç'le tanıştık. Genç'le tanıştıktan sonra zaten hayatım bayağı bir değişti. İşte üniversiteyi kazandık, gittik, okumadık, İstanbul'a geldik. Burada da gösteriler, tiyatrolar, daha sonrasında da oyunculuk serüveni başladı. Oyunculuk serüveni nasıl başladı diye soracaksın. Hı-hı. Ben öyle evet. Seziyorum oradan.
Seziyorsun.
Evet, görüyorum.
Sormayacaktım aslında o soruyu, hiç sormayacaktım.
Oyunculuk serüveni nasıl başladı? Hepimizin çocukluk hayalleri var.
Evet.
Benim de çocukluk hayalim de oyunculuk yapmak. Bir gün bir telefon geldi bana. Daha önceki yaptığımız işleri bilen, işte yaptığımız gösterileri bilen, tiyatroları bilen, hatır sayılır birisi beni aradı. Ve durumu anlattı. Dedi ki TRT1'de bir dizi başlayacak. Adı Diriliş Ertuğrul. Onun ekibine senden bahsettim. Git onlarla tanış. Biz gittik tanıştık Diriliş Ertuğrul ekibiyle. Çok güzel insanlar. Niyet ettik Diriliş Ertuğrul'da oynayacağız diye. İşte bahsettiğin çoban hikayesi böyle başlamış oldu. Gittik ama hava şartları nedeniyle bizim çarşı sahnelerimiz belli bir süre sonra çekilmemeye başladı. Dediler ki sen bekle, biz Yunus Emre diye bir dizi yapacağız. Seninle orada devam edelim. Hay hay dedik. Bekledik. Ondan sonra Yunus Emre başladı. İki sezon
orada oynadık.
İki sezon orada oynadık. Akabinde işte şimdi senin de demin bahsettiğin gibi yeni bir proje var. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.
Eyvallah. Tabii bu sürede sen de hani belli bir tecrübeye doğru artık yavaş yavaş ilerliyorsun. Bu da güzel bir şey. İnsan çünkü yaptıklarından sorumlu oluyor ve yaptıkları sonraki yapacaklarına kendisini taşıyan şeyler oluyor en başta. Belki hatalar, belki yanlışlar. Zaten tecrübe dediğimiz şeye de biliyorsun ki yanlışların birikimi, hataların birikimi diyorlar. Peki bu çerçevede senin böyle hata olarak gördüğün, yanlış olarak gördüğün şeyler oldu mu? Kendi adına.
Kendi adıma yaptım hata.
Dışarıdan çok görmüşsündür de genelde insan dışarıdakileri çok görür çünkü. Ama şunu yapsaydım daha farklı olurdu dediğim bir şey oldu mu yani şu an bu serüven içerisinde?
Şimdi bizim yetişme ortamımız birazcık bu işi yapan insanlardan farklı.
Ha,
yani
güzel.
Sanat camiasından daha farklı bir ortamda.
Yani sinema camiası biz. Birazcık daha seküler diyebilir miyiz?
Tabii. Çok rahat söyleyebiliriz. Çok yani bizim yaşam tarzlarımız farklı olduğu için onlar gibi hareket edemiyoruz. Şimdi normalde oyunculuk yapmak isteyen bir insanın yapması gereken ilk şey, daha doğrusu onda bulunması gereken en önemli özellik ne biliyor musun abi? Yüzsüzlük. Yüzsüzlük olacak. Yani gideceksin yapımcıya, yönetmene, senariste yani yapışacaksın yani. Hani kapısında yatacaksın gerekirse. Tamam mı? Bu işi almak istiyorum diye kapısında yatacaksın gerekirse. Şimdi biz öyle yetişmediğimiz için biz de bir şeyi bir sefer denersin, oldu mu? Olmadı. Hadi ikinciye denersin, oldu mu? Olmadı. Tamam, üçüncüye denemezsin. Çünkü öyle öğretilmiştir yani. Olmuyorsa olmuyordur, vardır bir hayır deyip yoluna devam et. Ama sektör öyle bir sektör değil. Yani hiçbir köşeyi boş bırakmaman gerekiyor. Nasıl boş bırakmayacaksın? Yaşam tarzlarımız farklı. Aynı ortamlarda bulunamıyoruz. Yani bulunursak biz zarar göreceğiz. Onların bir zarar göreceği yok. Ama bulunursan ben zarar göreceğim. Dolayısıyla o ortamlarda bulunamıyorsun. Bulunamadığın için de normal bir hızdan daha yavaş ilerliyorsun bu sektörde. Yani o yüzden eğer bir hata yaptıysam da şu anda hata olduğunun farkında değilim. Çünkü kendimi kıyaslayabileceğim başka bir durum söz konusu değil. Şunu söyleyemiyorum. Salih böyle yaptı, ben böyle yapmadım diyemiyorum. Çünkü benimle beraber bu işi yapan benim tanıdığım yok. Yani beraber yürüdüğümüz kimse yok. Bir sınıf arkadaşlığı, bir yol arkadaşlığı bu hususta yok. Olan arkadaşlarımın hepsiyle bazı yerlerde ayrışıyoruz. Yaşam tarzında, fikirlerde, şurada burada ayrışıyoruz yani.
Eyvallah. Peki geleceğe dair planlamanda böyle bir şeyin var mı? Yani sinema camiası sonuçta beni çok yani çok içime sinen bir yer değil gibi düşündüğünü düşünüyorum senin. Yani çünkü seküler diyorsun, belki daha yüzsüzlüğün olduğu bir ortam diyorsun. Sen sonuçta öyle biri değilsin en başta. Geleceğe dair planlamanda peki bu sorunu oluşturur mu senin için?
Şimdi burada kendime ben bir yol haritası çizdim. Çizdiğim yol haritası şu şekilde. Allah nasip eder etmez bilmiyorum. Ama kendi kendime şunu söyledim. İlk 4-5 projen, yani çalışacağın ilk 4-5 işte alacağın roller düşük roller. Dolayısıyla çok yüksek bir şey bekleme. Bunların hepsini kendine bir nevi okul olarak gör. Bu ilk 4-5 işinden çok bir beklentin olmasın. Ama ondan sonraki işlerde belli bir kademeye gel. Şimdi setlerde şöyle bir durum var. Rolün ne kadar büyükse sen sette o kadar değerlisin. Senin isteklerin o kadar önemli. Senin ağzının içine o kadar bakıyorlar. Yani rolün küçükse sen varla yok arasında bir şeysin.
Sallamıyorlar seni.
Yani hani şu manada değil, bir saygısızlık yapıyorlar, eziyorlar manasında değil. Kesinlikle öyle bir şey yok.
Hürmet anlamında.
Tabii ki. Yani şimdi bir başbakan mı, bir belediye başkanı mı? Yani öyle bir fark var neredeyse arada. Set ortamı için konuşuyorum yani. Öyle bir ne deniyor ona?
Statü.
Statü farkı var.
Evet. Ya bu da normal aslında değil mi?
Evet.
Biraz normal.
Normal. İşte ben de kendime 6. projeden sonra, 5. veya 6. projeden sonra bir üst statüye geçmem gerekiyor. Eğer geçemezsem işte o zaman bir yerlerde bir hatalar yapmışımdır, onu arayacağım. Ama bu alanda devam edeceğim abi. Şu anki bulunduğumuz durum evet biraz zor bir durum. Sabır isteyen bir durum. Her işte olduğu gibi bu sektörde sabır daha çok gerekiyor. Sabretmek ve sonunda da güzel bir yere gelebilmeyi umut ve hayal ediyorum. Dolayısıyla bir memnuniyetsizlik gibi bir durum söz konusu değil şu anda.
Eyvallah. Güzel. Zaten memnuniyetsiz olsan bu senin işine de yansır, yüzüne de yansır, kalbine de yansır. Bu sefer işlerdeki enerjin, tempon düşmeye başlar ki enerji olmadan da
hiçbir şey
bu
olmaz.
İşi yapman da yani birçok işte olduğu gibi mümkün olmayabilir. Peki yani genç arkadaşlar düşünüyorlarsa eğer böyle bir serüveni, onlara ne söylemek istersin? Başlasınlar mı bu işlere, girsinler mi, yoksa ya bu iş artık miadını doldurdu, oyunculuk dediğimiz olay tamamen belli zümrelere ait, o yüzden oyunculuğu düşünüyorsanız eğer hiç düşünmeyin, enerjinizi başka işlerde mi harcayın gibi bir cevap vereceksin?
Abi o tamamen kişiden kişiye değişecek bir şey. Kendisi bir hayali varsa, benim bir hayalim vardı, onun peşinden koşuyorum. Eğer hayalleri bu sektörde iş yapmaksa, biz de burada varız kardeşim, biz de bu işleri yapacağız demek istiyorlarsa girebilirler bu işe. Ama demin de söylediğim gibi bu sektörde diğer işlere nazaran sabır çok daha önemli. Çünkü zaman geliyor, 7-8 ay bir işin başlamasını bekliyorsun, bir projenin başlamasını bekliyorsun ama başlamıyor, iptal oluyor. Dolayısıyla boşlukta kalıyorsun. Hani işin eğitim boyutunu, efendime söyleyeyim, bir iş bulma boyutunu geçtim. İşi bulmuşsun. Sana diyorlar ki anlaştık, beraber oynayacağız. Tamam, işin başlamasını bekliyorsun. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, beş ay geçiyor, sekiz ay geçiyor. Ondan sonra diyorlar ki iş iptal oldu, proje iptal oldu. Çalışamayacağız, kusura bakmayın. Sekiz aylık beklentin var, gitti. Sekiz aylık hayalin var, gitti. Dolayısıyla bir anda bir çöküşle karşılaşabilirsin. Sabırlı olmazsan hiçbir şekilde ilerleyemezsin. Birazcık ortadan girdim konuya.
Evet.
Öyle oldu. Ama bu niyette olan arkadaşlar öncelikle eğitim hususuna dikkat etmek zorundalar. Yani becerebiliyorlarsa konservatuvar okusunlar. Beceremiyorlarsa, konservatuvarlar çünkü özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyorlar, radyo televizyon okuyabilirler. Bu alanla ilgili bir bölüm okuyabilirler. İşin birazcık içerisine girmeye başlarlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle üniversiteyi okumaları gerekiyor. Oyunculukla ilgili olarak sadece okul okumak yetiyor mu? Şimdi radyo televizyon okuyorsun, sana oyunculukla alakalı hiçbir şey öğretmiyorlar. İşin teknik boyutunu öğreniyorsun. Oyunculuk kurslarına gidebilirler, tiyatro yapabilirler ki ben en çok bunu öneriyorum, evet, arkadaşlara. Muhakkak bir tiyatro grupları olsun, tiyatro oynasınlar, insanların önüne çıkıp konuşsunlar abi. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyorlar, ben de oyuncu olmak istiyorum. Tamam, oyuncu olmak istiyorsun ama seni çıkarsak 10 kişinin önünde derdini anlatabilir misin?
Evet.
Çıkarsak 100 kişinin önünde derdini, doğru, anlatabilir
zaten
misin?
Zaten mevzu biraz o değil mi? Yani derdini anlatamıyorsan başka niye anlatabilirsin?
Yani şimdi oyunculuk popüler bir iş ya abi, görünen bir iş ya.
Evet.
Albenisi var.
Şöhret var biraz.
Şöhret var. Çünkü bakıyorsun bütün oyuncular rol model aslında Türkiye'de. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisi dediğimiz diziyi bu geçen hafta aldığı reyting, bu çarşamba daha doğrusu aldığı reyting 20 abi. Yani Türk televizyon tarihinde böyle bir izlenme oranı yok. Müthiş bir oran. Ne oluyor? Herkes Ertuğrul'u rol model olarak görüyor.
Evet.
O caps'leri falan görüyorsundur sen de internette. Elde, evet, kılıçla, evet, beraber diziyi izliyorlar falan. Toplumda nasıl bir etki uyandırıyor? Dolayısıyla genç arkadaşlar da şunu istiyorlar. E abi biz de yaparız bu işi.
Evet.
Ama öyle değil.
Emek sarf etmeden, yani zahmetsiz rahmet olmuyor.
Olmuyor abi. Bir, evet, de kendini geliştirmek zorundasın. Kendini geliştirmeden öyle oturduğun yerden olmuyor abi. Hiçbir iş olmadığı gibi bu iş hiç olmuyor.
Okuma da yapmak lazım değil mi?
Kesinlikle. Kelime hazinen geniş olacak. Şimdi bizde şey vardır abi. Kelimelerin ağızdan çıkış şekilleri çok önemlidir. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil ama bizim yazı dilimizle konuşma dilimizin arasında fark var. Şimdi bir örnek vermek isteyeceğim. Bakalım hemen aklıma gelecek mi? Yapacağız diye, hı hı, yazıyoruz. Yapacağız diye, okay, konuşuyoruz.
Konuşuyoruz.
Şimdi bunları da çok iyi bilmek gerekiyor. Yani oyunculuk dediğimiz iş kağıtta yazılanı birebir anlatmak değil. Onun içerisine duygusunu katmak var, düşüncesini katmak var, vücudunun oyununu katmak var. Bunları nasıl yapacaksın? Çok okuyarak, çok izleyerek,
evet,
yapabilirsin bunları.
Yani takip etmeden, birazcık da efor sarf etmeden bir yere gelmek zor.
Zor.
Oyunculuğu biraz sanki böyle görüyoruz. Yani kolay bir şeymiş gibi. Keza mesela futbolculuk. Hani evet. Şöhret olan bir şey ya, var ya işin evet. içinde. Futbolcu olacağım. Futbolculuk hayali. Oyuncu olacağım. Oyunculuk hayali. İşte televizyon yıldızı olacağım. İşte müzik starı olacağım vesaire. Ya bunları bir kademe gibi görmek yerine, bunları bir basamak gibi görmek yerine hemen aldık seni koyduk. Öyle bir şey yok. Ha, astronomik tarafları var bunların. Yani gerçekten bir bölüm başına 200 milyar, 300 milyar belki para alıyor bazı oyuncular. Ama şuna bakıyorsun, oraya gelene kadar o da 50 tane yani basamak geçmiş, evet. 50 tane yerden geçmiş, ağlamış, üzülmüş, psikolojisi bozulmuş vesaire. Bir şekilde oraya gelmiş. Yani iyiye kullanan var, kötüye kullanan var şöhreti. Örnek olabilen var, örnek olamayan var. Bu da ayrı bir mesele. Ama benim gördüğüm de şu, oyunculuk dediğimiz olay şu an sinemayı işin içine soktuğumuz için en önemli gösterge, en önemli toplum önündeki iletişim organlarından biri. Bir şeyi, bir olayı, bir meseleyi bu kanal vasıtasıyla çok rahat ortaya çıkartabiliyoruz ve insanlar televizyonda gördüklerine, tiyatroda, sinemada, sahnede gördüklerine doğru gözüyle biraz baktıkları için, yani öyle bir bilinçaltı var niyeyse, bu işin yönlendirmesi, bu işin iyi olması herkese fayda sağlar diye düşünüyorum. O yüzden Diriliş gibi iyi diziler var. Ya da senin gibi iyi oyuncular var. Sayılarının fazla olması herkese fayda sağlar.
Kesinlikle. Birçok dizi Türkiye'de gençliği şekillendirmeye başladı. İşte Diriliş, Abdülhamit.
Evet.
Bir de son zamanlarda fark ettiysen askeri diziler çok yayınlanmaya başladı. Şu anda 3 kanalda birden askeri dizi var. Söz var, İsimsizler var, bir de Savaşçı diye bir dizi var. Bir tane daha dizi gelecek. Börü diye bir dizi daha gelecek. Konuyu şuraya getirmek istiyorum. Diziler aslında ülkenin gündemine göre de şekilleniyor.
Abi. Evet.
Bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce dönem dizileri revaçtaydı. İşte Diriliş vardı, Filinta vardı, Yunus Emre vardı. Şimdi Abdülhamit eklendi onlara. Fakat ülkemizin geçirdiği son 2 yıllık sürece baktığımız zaman, malum bir 15 Temmuz yaşandı. Ondan sonra ülkenin gündemi birazcık daha günümüze
değişti
ve askeri olaylara kaydı. Hemen baktık, 4-5 tane, 3-4 tane askeri dizi yayınlanmaya başladı. Yani bu sinema dediğimiz alan, televizyon dünyası gündemle ortak gidiyor. Yani ülkenin gündemiyle ortak gidiyor ve insanlara onu aşılıyor.
Evet.
Yani gündemde ne varsa doğru veya yanlış kendi yorumladıkları şekilde aşılıyorlar. Burada da iyi yapımcılar, iyi senaristler, daha doğrusu iyi niyetli yapımcılar, iyi niyetli senaristler ve iyi niyetli oyuncular gerekiyor ki insanlara yanlış şeyler aktarılmasın. Bir Muhteşem Yüzyıl felaketi yaşadık biz. Yani onun gibi şeyler yaşanmasın. Doğru olan şeyler yanlış aktarılmasın insanlara. Biz bunun derdindeyiz. Bunun için yola çıktık. Ama ne olur, ne biter, Allah ileride ne nasip eder?
Bunu bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Ama niyetimiz hayır.
Hayır. Akıbetimiz de hayır olur inşallah.
İnşallah. Zaten akıbeti hayır olmayan bir işten de yani Allah bizleri mahrum eylesin.
Amin.
Bulaştırmasın.
Amin.
Sabit, peki bir taraftan da Genç Dergisi Şölenleri, Genç Şölenleri devam ediyor. Orada da seni görüyoruz sahnelerde.
Evet.
Yuvanda bir program var. En son hatta beraber Karabük'teydik.
Evet.
Urfa programında olacak mısın?
Belli değil abi şu anda.
Belli değil. Evet. Her an her şey değişebilir.
Evet.
Bu programlar nasıl gidiyor? Bu şölenlerde neler yapıyoruz?
Abi şimdi biz gençlik şölenlerimizi önceki yıllarda bölgelerden, şehirlerden, üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda gidip yapıyorduk. Bu sene bir projeye imza attık ve dedik ki Kültür Bakanlığı'na, biz 7 bölgede, 7 şehirde şölen yapmak istiyoruz. Bize destek olur musunuz? Sağ olsunlar, yazdığımız projeye destek çıkardılar. İstediğimiz bütçenin belli bir kısmını sağladılar ve biz de bu minvalde 7 tane şehir belirleyip bu şehirlerde şölen yapacağız. Çünkü önceki senelerde şunu çok sık duyuyorduk. Abi bizim bu taraflara hiç gelmiyorsunuz. Bizim burada şölen ne zaman olacak? Gibi sorular geliyordu bize. Yani şölen talep edeceksiniz ki biz gelip şölenimizi evet. yapalım diye onlara cevap veriyorduk. Bu sene Allah nasip etti. 7 şehirde talep gelmeden biz şehirleri arayarak dedi ki sizin şehrinizde bir şölen yapalım mı? Onlar da yapalım dediler. Belli bir takvim oluşturuldu. Ankara'da ilk şölenimizi gerçekleştirdik. Bu hafta içerisinde Karabük'teydik. Pazar günü, yani yarın Şanlıurfa'da bir şölen var. Akabinde Denizli'de bir şölen var. Van'da bir şölen var. Sakarya'da bir şölen var. Bir yerde daha bir şölen var ama şu anda o aklıma gelmiyor. Yani yedinci şehri şu an. Kahramanmaraş. Bir de Kahramanmaraş'ta bir şölen var. Yani buralara gideceğiz belli takvimlerde. Tarihleri merak edenler Genç Dergisi'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler, görebilirler. Gençlik şölenimiz ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Kalabalık bir ekip olarak gidiyoruz. Şölen formatımızı zaten dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ama ben yine tekrar edeyim. Bir konferans oluyor. Bu bazen Mehmet Lütfi Arslan abimiz geliyor, o konferansı yapıyor. Bazen Salih Bey geliyor, bazen Süleyman Bey geliyor. O şekilde konferanslarımız gerçekleşiyor. Akabinden bir konserimiz oluyor, Yusuf Goncagül ve saz arkadaşlarıyla beraber.
Akabinde sahneyi Samet Demir alıyor.
Evet, bizim gösterimizle beraber gençlik şölenlerimiz son buluyor. Şimdi bu gençlik şölenlerinin de benim çıkma hikayem çok...
Buna gelelim.
Ona gelelim değil mi?
Gelelim.
Abi sene... Öyle anlatılır. Sene 2008. Ben genç gönüllerle daha yeni tanışmışım. Gerçekten sene 2008'de, yani bundan yaklaşık 10 yıl önce genç gönüllerle tanıştığım zaman... O dönem Lütfi abi şey demişti. Bizim sahneye çıkacak adama ihtiyacımız var kardeşim demişti. İşte bizim de tiyatro yaptığımızı falan söylemişler galiba ekibe. Beni ortaya attılar. Hadi sen bize bir şeyler anlat. Hadi Samet'cim bize bir şeyler yap. Öyle başladı. 2 sene bir kuluçka dönemi yaşadık biz. 2 senenin sonunda 2010 Bursa Şöleni'nde ilk defa sahne almaya başladık. Ondan sonra Allah'a şükür sene oldu 2017. Bazı aksilikler dışında hiçbir şöleni kaçırmadık. Ve olan bütün şölenlerde neredeyse biz vardık. Böyle bir hikayesi var gençlik şölenlerinin. Yani yaklaşık bir 10 yıllık hikayesi var. Gençlik şölenlerinin bana kattığı çok şey var. Benim izleyiciye anlattığım bazı insanlara komik gelebilir, bazısına gelmeyebilir. Ama benim her gösteride, her sahneye çıktığımda muhakkak öğrendiğim bir şey oluyor. Kendime bir şey katıyorum.
Evet.
Çünkü bazen tek kişi, bazen iki kişi sahneye çıkıyorsun. İnsanlara bir şeyler anlatıyorsun. Ve her yaptığın seyirci, seni izlemeye gelen her seyirci bir değil. Dolayısıyla her yaptığın programdan bir şey öğrenmiş oluyorsun. Öyle de bir mektep aynı zamanda. Öyle de bir okul oldu benim için Genç Dergi Şölenleri. Kendimi daha rahat ifade edebilmek açısından, bu işin zorluklarını görebilmek açısından bir okul oldu benim için yani.
Eyvallah. Zaten hani değişmeyle dönüşüm birbiriyle bağlı, birbiriyle ilişkili şeyler. Biz hem değiştiren hem de dönüştüren bir iş yapıyoruz belki bu şölenlerle. Ve bunu yaparken de en başta kendimizi değiştiriyor ve kendimizi dönüştürüyoruz. Sen bunun zaman içerisindeki en büyük şahitlerinden olmuşsundur. Çünkü hem değiştin, hem değiştirdin, hem de dönüştün, hem de dönüştürdün. Esprilerinle, mizah yeteneğinle, kabiliyetlerinle, verdiğin mesajlarla insanların kalbinde bazı değişikliklere, bazı dönüşümlere vesile olmuş oldun. Allah da sana yüzündeki nurlu simadan anladığımız kadarıyla bunların nasiplerini hayatına katmış oldu. Peki Samet, şimdi şölenleri öğretiyor dedin mesela. Bu güzel bir ifadeydi. Yani bu öğrenme hayatın her safhasında da var mı senin için?
Var abi.
Yani mesela neler senin için öğreticidir hayatta? Yani aile ilişkilerine çok dikkate alırsın. Çevreni sürekli gözlemler misin? Yani böyle izler misin hayatı? Hayatın takipçisi misindir?
Tabii, izlerim abi. Şimdi hepimiz için önemli olan ilk şey ailedir. Çevredir. Arkadaşlardır. Bir de sosyal yaşamdır. Yani otobüste ne oluyor? Tamam, dolmuşta ne oluyor? Sokakta ne oluyor? Evet. Efendime söyleyeyim, lokantada ne oluyor? Bunların hepsini gözlemliyoruz. Ve aslında şimdi bir kere insan kesinlikle öğrenmeye açık olmalı abi. Doğrularımız, herkesin kendine göre doğruları vardır ama hiçbirisi kesin doğru değil. Ben bir ara bir gençlik şöleninde şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki günümüzde yeni çıkan şarkılara binaen bir şeyler anlatıp, yani bunları dinlemeyin kardeşim. Bunlar bize dayatılan şeylerdir. Bu tuzaklara düşmeyin. Boş verin. Aşık Veysel dinleyin, Barış Manço dinleyin, Cem Karaca dinleyin gibi sözler söylemiştim. Sonra bu hadiseyi bir arkadaşıma anlattım. Dedim ki ya falanca yerde programa gitmiştik. İşte yaş grubu lise öğrencisiydi. Dinledikleri müzikler benim biraz canımı sıktı. Ya neden acaba şunu dinlemiyorlar, bunu dinlemiyorlar? Ben de gösteri yaparken onlara şunu dinleyin, bunu dinleyin diye söyledim dedim arkadaşıma. O da bana şunu söyledi. Bunu yapman, yani söyleyiş tarzın biraz yanlış olmuş dedi. Neden dedim ya? Ben onlara daha güzel müzik yapan insanları, daha anlamlı müzik yapan insanları söyledim onları dinlesinler diye. Deyince o bana şunu söyledi. Onlara göre bugün müzik yapan insanlar daha güzel söylüyorlar. Evet. Yani bu senin doğrun. Onun doğrusu başka. Karşındaki insanı kırarak, dökerek bunu ona anlatamazsın. Senin doğrunla onun doğrun başka. Bu normal hayatımızda da çok yaşadığımız bir şey. Sonra ben bunun farkına vardım gerçekten. Yani benim için Aşık Veysel neyse, o arkadaş için günümüzde yeni ortaya çıkmış, bir anda ortaya çıkmış bir sanatçı o.
Evet.
Şimdi ben ona buna bakma, bunu dinleme, bunu şey yapma diye konuşursam hiçbir faydası olmaz.
Daha da uzaklaşır.
Daha da uzaklaşır. Yani bir söylem problemi. Şimdi bunu mesela bir gösteride yaptım ama ertesi gösteride bu arkadaşla yaşadığım diyalogtan sonra bir daha yapmadım. Yani örnek vermek için söylüyorum. Her gün bir şey öğreniyoruz. Bunu bir arkadaşımın bana öğrettiği bir şey. Yapma kardeşim dedi yani. Dinlemek zorunda değil dedi. Senin dinlediğin şarkıları, türküleri dinlemek zorunda değil bu insan dedi. Ben de hakikaten dedim ya. Dinlemek zorunda değil. Söyleyiş tarzımı değiştirmem gerekiyor dedim. Ve değiştirdim. Ondan sonraki programlarda daha farklı dile getirmeye çalıştım derdim.
Evet. Bu o zaman senin geri dönüşleri dikkate aldığını gösteriyor birazcık bu durum. Yani eleştirilere kulak veriyorsun.
Evet.
Peki eleştirilere kulak vermediğin zamanlar oluyor mu?
Oluyor.
Ne, hangi durumlar mesela? Hangi tür eleştiriler?
Şöyle bir ara çok söylenmişti bu yıllardır aynı şeyleri anlatıyorsun diye. Erzurum'a bir gençlik şöleni yapmaya gitmiştik. Oradaki arkadaşlardan bir tanesi bana şunu söylemişti. Ya abi ikinci kez izliyorum seni. Geçen sefer ne anlattıysan bu sefer de aynısını anlattın demişti bana. Ben de kendisine doğru söylüyorsun demiştim. Daha önce beni nerede izledin diye sormuştum. Ankara'da izledim demişti. Bugün nerede izledin? Erzurum'da izledim dedi. Şimdi dedim kardeşim benle beraber sen sadece iki tane şehir gezmişsin. Ama ben sırf senin için her şehirde başka gösteri yapamam. Yani bir tane gösteri yapıp Türkiye'nin tamamını dolaşsam dediğin doğru. O zaman değiştireyim. Hani üçüncü dördüncü baskıya gelmesin olay. Yani bu eleştiriyi çok sık yapmışlardı. Ama biz her sene aynı yerlerde program yapmıyoruz ki. Farklı yerlerde yapıyoruz. İzleyici değişiyor. Sonra gösterinin bazı noktalarını değiştirdiğim zaman... Çünkü çok zor bir şey abi. Anlattığın hikayenin... insanların güleceğine emin olduğun hikayelerin var mesela. Benim öyle birkaç tane hikayem var. Kimi anlatırsam anlatayım muhakkak güler. Bu hikayelerin bir kısmını ben değiştirdiğim zaman... Kendime güvenim azalıyor. Yani korkuya düşüyorum. Acaba anlattığım şeye insanlar gülecek mi? Önceki espri garantili espri. Yıllardır yapıyorum, yıllardır gülüyorlar. Şimdi yeni bir espri katacağım. Acaba gülecekler mi? Bunun korkusu var. Yani ama yavaş yavaş da bunu da aşmaya başladık. Son birkaç programda özellikle çok reaksiyon alan esprilerde dahi değişiklikler yaptık. Bu da yıllardır bize yapılan eleştirilerin, daha doğrusu tavsiyelerin...
Evet.
Ortaya çıkışı, tezahür edişi diyelim yavaş yavaş.
Ya zaten hani bunlara kulak vermezsen kendini yenilemen de pek mümkün olmazdı herhalde değil mi?
Tabii.
Peki böyle beslendiğin kaynaklar nelerdir Samet? Hani az önce gözlem yapıyor musun dedik ya. Sürekli takip etmen gerekiyor herhalde. Bu evet. Sahne şovlarını sürdürmek için.
Evet. Öncelikle gündemi takip etmek gerekiyor. Gündemde neler oluyor? Bizim ülkemizde gündem çok çabuk değişiyor ve sosyal medyada dönüyor her şey.
Evet.
Önceden Facebook vardı, her şey oradan dönerdi. Sonra Twitter'a geçti ama günümüzde şu anda bütün her olay Instagram'dan dönüyor. Orada keşfete girdiğin zaman gündemde neler var, kim ne yapmış, ne etmiş görüyorsun. Ve her gün saçma sapan akımlar çıkıyor orada. Şimdi onları takip ediyorsun. Onlarla alakalı bir şey anlatayım diye düşünüyorsun. Sonra bir yerlerde bazı şeyler örtüşmüyor. Şimdi zamanı değil diyorsun. Bunu şimdi anlatmayayım. Mesela en son Karabük Şöleni'nde son 2-3 programdır anlattığım bir hadise var. Anneannemle ilgili bir korku filmi sahnesi gibi yaşadığım bir an, halının uçma olayı falan. Hatırlıyorsun o hikayeyi. O hikayeyi ben 15 yaşındayken yaşadım. Aradan 10 yıl geçti, o hikayeyi şimdi anlatabiliyorum. Çünkü onu şimdi kurgalayabildim. Onu şimdi hazırlayabildim. Yani başımızdan geçen hadiseleri belli bir kalıba oturtarak, belli bir düzene oturtarak sunuyoruz seyircinin önüne. Bu bazen yeni başımıza gelmiş bir şey olabiliyor. Bazen geçmişten başımızdan geçmiş bir hadiseyi yeni ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla sürekli bir not alma halindesin. Telefonumun not kısmı sürekli doludur yani. Şununla alakalı bir şeyler anlat, bununla alakalı bir şeyler anlat. Bak şöyle şöyle bir şey yaşadın, bunu muhakkak anlatmalısın gibi. Sonra geri dönüp o notlara baktığımda da yani bazı notları da beğenmediğim de oluyor. Hani diyorum ki ha, bu notu almışım ama o anki heyecanım şimdi yok. Onu şimdi ortaya çıkartamam, bekleyeyim. Daha olgunlaşsın, ondan sonra ortaya çıkartayım. Yani bu şekilde ilerliyor bizim hikaye oluşturma olaylarımız. Daha doğrusu benim hikaye oluşturma olaylarım. Diğer bu işi yapan insanlar
nasıl yapar?
Nasıl yapar? İşte kimisi ekiple beraber çalışır, ekiple beraber.
Doğru, ekiple çalışmak diye bir şey de var değil mi? Yani sahne için.
Evet.
Belki böyle bir şey yapsan peki, yani ekip kursan. En azından bir arkadaş grubuyla, bir WhatsApp grubu kurup belki, ya arkadaşlar böyle komik esprileri bana buradan bildirin, ben bunları paylaşayım desen. Olur mu? Böyle bir şey düşündün mü hiç?
Şimdi şöyle, her insanın bir tarzı var. Her insana komik gelen ve komik gelmeyen şeyler var. Ben bana komik gelen şeyleri anlatıyorum. Dolayısıyla sana komik gelen şeyle bana komik gelen şey aynı değil. Daha önce böyle bir oluşum içerisine gittik. Bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve bunun neticesinde çok güzel hikayeler ortaya çıktı. Anlattığım hikayelerden birkaç tanesinin şeyi aslında metni arkadaşlarıma aittir. Kendi başımdan geçmiş gibi anlatırım. Ama belli bir noktadan sonra baktık ki yani daha fazla yok yani, o kadar olmuş. Yani sadece bir tane hikaye çıkartabildik. Şimdi bunu profesyonel manada yapamıyoruz. Çünkü herkesin bir uğraşı var.
Evet.
Herkes bir şeyle ilgileniyor. Bir geçim derdi var. Dolayısıyla insanları alıp oturtup bu işin üzerine çalıştırman lazım. Biz şu anda radyonun stüdyosundayız. Yani bu işi yapmak istiyorsan kuracaksın ekibini, oturtacaksın odaya, masanın başına. Diyeceksin ki kardeşim yazın. Bana bak, başımdan böyle bir hadise geçti, bunu renklendirin. Ya da şöyle bir şey oldu, bunu daha çok coşturun, ortaya çıkartın, bana verin. Ben de inceleyeyim. Olursa olur, olmazsa olmaz diyeyim.
Evet.
Gibi bir ekip çalışması yapanlar var. Yani bildiğimiz isimler ekiple beraber yapıyorlar bu işi. Metinler yazılıyor. Yönetmenler, dramaturgler bakıyorlar. Oynuyor, onaylanıyor, sahneye çıkıyor. Ama bizim şu anda onu yapacak durumumuz yok.
Bir de tabii bu dediğin gibi belki hani bütçesini, şusunu, busunu birçok şeyi ayarlamakla mümkün
evet.
oluyor. Eyvallah. Peki yani geleceği nasıl görüyorsun? Hem sinemada hem tiyatroda, hem kendi geleceğini de sormuş olalım. Yani Türkiye'de belli yatırımlar şu an var. Ciddi yatırımlar. Devlet kontrolünde de bunlar yapılıyor artık. Az önce bahsettiğin Kültür Bakanlığı mesela bizim şölenlerimize destek veriyor.
Evet.
Gençlik şölenlerimize. Geleceğe dair de umudun ve ümidin devam ediyor mu bu anlamda?
Abi devam ediyor. Gelecek zamanda televizyon ve sinema alanında Türkiye'de çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Hatta ilk olacak şeylerden birisi dizi sürelerinin kısalması olacak. Şu anda bizim Türkiye'de dizi süreleri yaklaşık 120 dakika. 120 dakika demek ne demek Salih? Bir sinema filmi demek. 2 saatlik bir sinema filmi demek. 2 saatlik bir sinema filmini ne kadar sürede çekiyorlar?
Bir buçuk sene.
Yok, şöyle söyleyeyim ben sana. 6 ile 12 hafta arasında. Eğer çok ağır bir senaryosu yoksa, çok ağır bir mekan yoksa, mesela Hazreti Muhammed filmi gibi bir film değilse, yılları gerektiren bir film değilse.
Hani ortalama mı?
Ortalama mı bir senaryo? Bir komedi filmi senaryosu, bir dram filmi senaryosu, bir korku filmi senaryosu. Hatta 4-10 hafta arasında çekilir. Yani bu haftalar arasında çekilir. Ondan sonra kurgusu, montajı yapılır. Hadi 3-4 haftada öyle de. Yani sana bir filmin çıkması 20 haftayı bulur. Bizim Türkiye'de bir haftada 120 dakika dizi çekiliyor. Bunun kurgusu, montajı yapılıyor ve yayınlanıyor. Bizim en büyük problemimiz zaman. Kanallarda bir reklam şeyleri var. Reklam kuşakları var. O kuşakların arasını tek bir diziyle doldurmak istiyor haliyle, kanal olarak baktığın zaman. Adam diyor ki ben bu araya iki tane dizi koyarsam, 120 dakikalık bu kısma, iki dizi koyarsam iki diziye masraf yapacağım. Tek diziye masraf yaparım, süresini 120 dakika tutmasını isterim diyor. Ve bu şekilde dizi süreleri bu yüzden Türkiye'de uzun oluyor. Neden kısalacak diyorum? Çünkü internette yayın yapan, biliyorsun bir de ülkemizde müthiş bir yabancı dizi hayranlığı var. Evet. İnsanlar yabancı dizileri çok seviyorlar. Senaryoları kaliteli, süreleri kısa, oyunculuklar iyi, prodüksiyonlar iyi. Bu yüzden insanlar yabancı dizilere teveccüh gösteriyorlar. Bu minvalde Türkiye'de iki tane internet kanalı açıldı. İsimlerini zikretmek istemiyorum. Ya da zikredeyim. Olur mu, bir sıkıntı olur mu?
Yok, bahsedebilirsin.
Yani Blue TV ve Poo TV. Yani bu iki TV internet üzerinden dizi yayınlamaya başladılar. Ve dizilerin süreleri kısa. Ve biraz daha kaliteli. Bunun bir sonraki adımı televizyondaki dizilerin sürelerinin kısalması. Hmm. Ama 5 yıl ama 10 yıl.
Evet. Bir şekilde olacak bu.
Bir şekilde olacak. Bunun aslında ilk başlatanlardan birisi de Yunus Emre dizisiydi. Biz Ramazan'da yayınlandığımız zaman 45 dakika yayınlanıyorduk. Sezon içerisinde yayınlandığımız zaman 60 dakika yayınlanıyorduk. Ama bazı günler TRT bizi 2 bölüm birden yayınlıyordu mesela, yayın kuşağını doldurmak için. Hmm. Normalde dizinin bir bölümü 60 dakikaydı. Kuşağı doldurmak için 2 bölüm birden yayınlıyordu. Ama zamanla inşallah bu dizi süreleri kısalacak. Ve daha iyi işler izleyeceğiz. Daha güzel oyunculuklar, daha sağlam senaryolar izleyeceğiz. Daha iyi işler çıkartacağız. Ve inanıyorum süreler kısalır. Bu işe önem verilir, bütçeler artırılırsa dünyada ses getirecek işler yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü hiçbir millette, hiçbir devlette bizim kadar birikmiş hikaye yok.
Evet. Bizim bir kere tarihimiz en büyük senaryo değil mi? Yani kesinlikle. Beslenme anlamında.
Bir de insanlar tarihi seviyorlar.
Evet.
Dünya üzerinde en çok izlenen diziye bakıyorsun. Bir bilim kurgu ama dönem dizisi.
Evet.
Ondan sonra izlenen diziye bakıyorsun, gene bir dönem dizisi. Yani sürekli şahit olmadıkları, insanların merak ettikleri dönem geçmiş. Abi geçmişte ne olmuş? Bugün Türkiye'de en çok izlenen dizi yine bir dönem dizisi. Diriliş Ertuğrul. Yani eğer ki kısa süreli çekilse bu diziler ve sezonda 30 bölüm değil de 15 bölüm çekilse, yani 15 günde bir bölüm yayınlansa ve süresi de 60 dakika olsa, İnan Salih, müthiş görüntüler, müthiş senaryolar, müthiş oyunculuklar izleriz. Çünkü senaryo ekibi sıkışıyor, 120 dakikalık senaryo çıkarması lazım. Çekim ekibi sıkışıyor, gelen senaryoyu çekmesi lazım. Kurgucu sıkışıyor, görüntüler geç geliyor, kurguyu bitirmesi lazım.
Evet.
Ya, nereye bu gidiş yani? Niye yani bu kadar acele?
Hakikaten çok ciddi bir altyapı istiyor ya. Tabii. Sinema, dizi sektörü. Görünmeyen tarafı çok fazla.
Çok fazla.
Çok ağır koşullar değil mi? Evet. Yani set ortamı nasıl peki Samet? Set ortamları?
Şimdi sürekli oyuncuların söylediği bir şey var. Diyorlar ya.
Kötü koşullarla çalışıyoruz.
Kötü koşullarda çalışıyoruz.
Sigorta yapıyorlar mı mesela?
Yapıyorlar. Kötü koşullarda çalışıyoruzdan ziyade bir de şey var. Hani bir de bu işin görünmeyen kahramanları var derler. Hmm. Doğru. Yani gerçekten görünmeyen kahramanlar var. Ben buraya gelirken ne düşündüm biliyor musun Salih? Şimdi insanlar televizyonda sadece oyuncuları görüyorlar diziyle alakalı. Arka planda ne var? Bir, reji ekibi var. Nedir abi reji ekibi? Çekimler yapılırken yönetmene yardım eden ekiptir. Senaryoyu okurlar, oyuncuları hazırlarlar, takip ederler. Kim gelecek, kim gidecek, geldi mi, gitti mi, setteki durumu nedir, hazır mı kostümüyle, ezberi tam mı? Bunları kontrol ederler, oyuncuyu sahneye alırlar ve sahnenin çekilişini takip ederler. Bir, reji ekibi. İki, kostüm ekibi. Anlaşılacağı üzere adından, giyimden, kuşamdan sorumlu olan ekip. Üç, ses ekibi. Ne yaparlar? Çekilen sahnenin seslerini kaydederler. O bildiğimiz bumcular, işte mikrofonu takanlar, sette kulaklık dolduranlar. Ses ekibi vardır. Kamera ekibi. Kamera malzemelerini taşıyan arkadaşlar vardır. Kamera ekibi derken odur yani. Kamerayı kullananların yanı sıra bir de onları taşıyan arkadaşlar vardır. Kablosunu çeken, lensini getiren, aküsünü değiştiren, kartını değiştiren bir ekip vardır. Bir de kamerayı kullanan ekip vardır. Makyaj ekibi vardır. Saç, sakal, işte çeşitli makyajları yapan ekipler vardır. Prodüksiyon ekibi vardır. Oyuncuların gelmesi gitmesi, ulaşımı, ondan sonra işte yenecek yemekler, bunlarla ilgilenen. Mekan ekibi vardır keza aynı zamanda. Hangi mekanda hangi gün çekilecek?
Onu ayarlayanlar.
Onları ayarlayanlar, oraları koordine edenler, onunla alakalı resmi yazıları yazanlar.
Bunların hepsini yöneten de yönetmen mi oluyor?
Bunların hepsi birbiriyle beraber çalışıyorlar ama bunları projelerin koordinatörleri vardır.
Hı, yapımcı
yani,
mı?
Yapımcının görevlendirdiği proje sorumluları vardır. Yani setteki sorumlu odur. O ilgilenir. Prodüksiyonla da o ilgilenir. Birisi bir sıkıntı yaşadığı zaman onunla muhatap olur yani. Onunla konuşur sıkıntıyı aşmak için. Şu an aklımıza gelenler. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncuların dışında şey saydık.
Evet.
Bölüm saydık
bölüm
diyelim.
Bölüm saydık.
Ve hepsinde 5'er kişinin çalıştığını farz edersek. 6 kere 5, 30. Daha çaycı var. Arabayı kullanan şoförler var. Yemeği getiren yemekçiler var. Ha, ışık ekibini unuttuk. Bak en önemlisi. Bir de ışık ekibimiz var. Nedir ışık ekibi abi?
Işığı tutuyorlar.
Işığı tutuyorlar, ışığı ayarlıyorlar. Gecenin bir yarısında sana gündüz aydınlığı oluşturuyorlar. Ya da gündüzün ortasında sana karanlık sağlıyorlar. Yani öyle bir ekip. İşlerin ne kadar zor olduğunu buradan anlayalım yani.
Evet.
35-40 kişi zaten baktığın zaman burada. O da en azından hesap ettiğimiz zaman. Yani ortalama işin kamera arkasında çalışan kişi sayısı 70 kişi. Bizim sadece gördüğümüz oyuncular var.
Evet.
Ve bu insanlar cumartesi pazar diye bir şey yok. Günde ortalama 16 ile 18 saat arası
çalışıyorlar.
Haftada bir gün izinleri belki var, belki yok. -5 olmuş, yağmur yağmış, kar yağmış, yollar kapanmış. Öyle bir sıkıntı yok. Her daim çalışma. Bu şekilde çalışıyorlar. Yani bütün zorluklara rağmen çalışıyorlar. İşin arka planında olan olaylar bu şekilde abi.
Eyvallah. Şimdi programın da sonuna doğru geliyoruz. Tabii muhabbet iyi gidiyor. Yani iyi gidince de zamanı nasıl geçildi, zamanı nasıl geçti anlaşılmıyor. Ben şunu merak ediyorum en son. Bunu da sorayım sana. Oyuncu olmasaydın ya da bu işlerle ilgilenmeseydin, başka bir işle ilgilenseydin, bunu da yapabilirdin belki. Çevrenden gelen tepkiler belki de bunu yapmana yönelikti hatta. Ne yapmak isterdin? Pişmanlıkların oldu mu? Vazgeçmek istediğin oldu mu? Bu bir yolculuk. Bu yolculuk esnasında sıkıldığın, seni böyle geri durmanı isteyen şeyler olmuştur muhakkak. Yani bu iş olmasaydı başka bir işte mutlu olur muydun?
Olurdum. Niye olmayayım? Yani insan bulunduğu ortamda da mutlu olabilir yani. O ortamı ayak uydurup orada da mutlu olabilir diye düşünüyorum ben. Eğer ki bu işlerle uğraşmasaydım yapmak istediğim, yapacağım iş muhtemelen çiftlik kurmak olurdu. Büyükbaş hayvanları ben çok seviyorum. Muhtemelen onlarla ilgili bir iş yapardım.
Yani dirilişteki rolünü gerçekleştirirdin değil mi? Çobanlığı.
Evet, çobanlığı gerçekleştirirdim. Bu olay içerisinde, bu zaman içerisinde tabii ki başımıza gelen hadiseler oldu. Bazı şeyler bizi üzdü ve nasıl söyleyeyim, bazen vazgeçme noktasına kadar getirdi ama orada da vazgeçtiğimiz şeyler, işte mesela bir eğitim hayatından vazgeçip bu hayatı seçtik. Tamam. Üniversiteyi bırakarak buraya geldik ve bazı insanlara söz vererek buraya geldik. Anneme babama söz vererek geldim mesela. Dedim ki yapacağım ben bu işi, lütfen bana destek olun. İşte abim mesela, ona keza söz vererek geldim. Sonra dönüp kendine şunu söylüyorsun, yani insanlara verdiğin sözleri bırakacak mısın? Tamam, bir zorlukla karşılaştın, tamam çok ağır bir durum olabilir, çok sıkıntılı bir durum olabilir ama insanlara verdiğin sözler var. Bir de buradan geriye dönülmez diyorsun yani. Ondan sonra ileriye gitmeye devam ediyorsun. Böyle anlarda yaşadım. Allah bu alanda daha güzel işler yapabilmeyi nasip etsin. Amin. Diye dua ediyorum sürekli. Ve inanıyorum bu programda bunun kayda geçmiş hali olsun. İnanıyorum bir gün bu alanda söz sahibi olacağımıza inanıyorum yani.
İnşallah. Birçok alanda olacağımız gibi söz sahibi, sinemada da, sanatta da, kültürde de biz hak ettiğimiz, düşündüğümüz, istediğimiz yerlere geleceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Samet.
Ben teşekkür
ederim. Bugün konuk oldun bizlere. Erkam Radyo'da Samet Demir'i ağırladık. Eklemek istediğin, söylemek istediğin, böyle işte yok halamlara, yengemlere selam gönderiyorum diyeceğim bir şey var mı?
Yok, Allah razı olsun. Bizi dinleyen herkese selam gönderiyoruz ama.
Programı dinleyenler ya dinledik ama Samet'e fazla gülmedik diyebilirler.
Diyebilirler. Ciddi konuştuk çünkü.
Ciddi konuştuk. Bugün ciddi konulara konuştuk.
Evet.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bugün Samet Demir'i ağırladık. Güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir muhabbet oldu benim için de. Hayata dair aslında biraz kendi hayatına dair şeyleri sormuş da olduk. İyi oldu çünkü her insanın bir ayettir diyor Adem Ergül abi, Adem Ergül hocamız. Hakikaten de öyle. Her insanın hayat hikayesi aslında çok özel. Başkaları için farklı ilhamları vesile. Bu anlamda bugünkü muhabbet de, bugünkü konuşulanlar da eminim ki sizler için güzel şeylere vesile olmuştur. Güzel şeylere ufuk açmıştır. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.